Ayrım 5, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 48, 7. bölüm. Erwin 9. bölgede Bellefonds sokağındaki modern bir apartmanın 2. katında 2 odalı bir evde oturuyordu. Mahalleye karşı kayıtsızdı. Ne Martir Sokağı ya da Saint George Meydanı onu büyülüyor, ne de Saint Lazare Garı'nın ya da Clichy Meydanı'nın çevresindeki o korkunç ana yollar rahatsız ediyordu. Onun için önem arz eden şeyler sokağın sakinliği, ortalarda gözükmeyen komşuları ve otoparkın kira bedeline dahil olmasıydı. Polis tarzında düzenlenmiş 70 metrekare bir evde, ofis işlevi gören bir salon, yatakhane işlevi gören bir oda, ayakta yemek yediği Amerikan tarzı bir açık mutfak, mobilyası çok azdı, duvarlar da boştu. Tek bir takıntısı vardı Erwin'in, temizlik. Haftada iki kez gelen gündelikçi kadına dünyanın parasını ödüyordu. Ayrıca kendisi de hafta sonları temizlik yapıyordu. 5 yıldan beri burada yaşıyordu ve daha şimdiden evin duvarlarını 2 kez beyaza boyamıştı. Aylarca süren boya kokusunu seviyordu. Yeniliğin, yeniden canlanmanın kokusu. Anahtarını kilidin içinde çevirirken Sofya'yı unutmuştu bile ve kafasında Bretanya'daki görevinin gerçek nedenlerini sorguluyordu. İhtiyar neden onu oraya yolluyordu? Baştan savma da olsa çaylak vakasının kabul edilebilir bir açıklamasına ulaşmak için mi? Yoksa onu sözüm ona köklerinin kaynağı olan Finistier'in havasını solumaya mı zorlamak istiyordu? Ya da niyeti onu bir süreliğine Paris'ten uzaklaştırmak mıydı? Morvan'a göre Bretonlar işbirliği yapacak ve soruşturma 2 gün içinde sonuçlanacaktı. Palavra! Deniz havacılığı askerleri kuşkusuz İstiridye gibi kapalı olacaklar, jandarmalar onu rakip olarak görecek ve savcı mümkün olduğunca sorumluluktan kaçacaktı. Bu düşman dünyaya meydan okumak için bürokratik işlerle uğraşacak birine ihtiyacı vardı. Ekibin ikinci adamı Philip Chrysler, namı diğer Kripo bu iş için biçilmiş kaftandı. Tutanakları, tanık ifadelerini kaleme almakla, gerekli evrakı hazırlamakla, masraf talep dilekçelerini yazmakla, dava süreçlerini takip etmekle görevliydi. Evrak işleri maharet gerektiriyordu ve Kripo bu işlerde mahirdi. Erwin telefonunu tuşladı ve karşısına telesekreter çıktı. Yardımcısının bugün tatilden döneceğini hatırlayınca mesaj bıraktı. Çağrıyı zamanında alacak mıydı? Başka bir polisle temasa geçmeden önce birkaç saat beklemeye karar verdi. Kahve. Dairesinin sessizliğinde günün kötü anları birer birer aklına geldi. Annesinin morlukları, babasının dayakları, Sofia'nın fotoğrafları, kaçıklardan oluşan bir aile. Kendini klanın sağduyulu tek üyesi olarak görüyordu ve her halükarda en az kusurlu olanı. Bekardı, ayda 4.000 avro kazanıyordu. Bir vergi beyannamesi kadar düzenli bir gündelik yaşamı vardı. Celio marka takımlar giyiyor, L'Equipe okuyordu. Tek kusuru zaman zaman içtiği bir şişe biraydı. Çok daha rafine başka tutkuları da vardı. Klasik müzik, resim, felsefe. Ama topluluk içinde konuşmaktan acizdi, zaten bunu istemezdi de. Özel hayat, resmi imajından fazlasına ihtiyacı yoktu. Cinayet bürosunun en iyi komiseri, olayları aydınlatma rekortmeni ve ulusal atış müsabakalarında birçok madalya sahibi. Sofia Montefiore'yi nasıl düşünebilirdi? Erwin her zaman kadın güzelliği ile parayı ilişkilendirmişti ve mesleki yaşamının her günü Frederick Bike Bader'in sözünü doğru çıkarıyordu. Kadınlar fahişe değildir ama fakir biriyle birlikte olan hiçbir güzel kadın tanımıyorum. Filmlerde milyarderin karısı asgari ücretle çalışan kahraman polisle yatardı. Gerçek hayatta ise havuzunun kenarında güneşlenmeyi tercih ederdi. Daha az göz kamaştırıcı ancak daha sempatik olan avlarla yetinmek zorundaydı. Hizmetçiler, satıcılar, estetikçiler. Hiçbirini kesinlikle küçümsemiyordu. Hatta bu kızların gündelik hayatta maruz kaldıkları, üstü kapalı aşağılanmaları telafi edercesine saygıyı ve kibarlığı abarttığı da oluyordu. Küçük meslekler terimi sadece onu tiksindirmekle kalmıyor, sonu çi, ci ekleriyle biten bütün meslek ünvanları onu sinirlendiriyordu. Bundan dolayı kendini bu işçi kızların koruyucusu olarak görüyordu. Ama ne yazık ki bu hikayeler asla uzun sürmüyordu, tıpkı şarkıdaki gibi. Bir markiz başka bir markizle buluştuğunda birbirlerine ne anlatırlar? Kasiyerler ona fazla heyecanlı olmayan kasiyer hikayeleri anlatıyor. O da çok daha ilginç ama kötücül ve ürkütücü polisi olaylardan bahsediyordu. Yani aşı bir türlü tutmuyordu. Önemi yoktu, hayallerini tercih ederdi. Sofya'yı tercih ederdi. İçten içe sadece aşkı, erişilmez olan gerçek aşkı düşünüyor ve hiçbir şekilde onu cinsellikle ilişkilendirmiyordu. Bu ilgisizlik ona babasının mirasıydı. İhtiyar kaplan entrikaların adamı son derece ilkeliydi. Sadece lolitalardan hoşlanıyordu ama platonik bir şekilde. Irvin nadir de olsa neredeyse çocuk denebilecek yaştaki kızların yanında onun heyecanlandığını görmüştü. Bu durum karşısında Irvin şaşkınlıkla kala kalmıştı. Pancar suratlı bu dev gibi adamın ilgili ve iyiliksever bir Noel babaya dönüştüğünü görmekte ürkütücü bir şeyler vardı. Bir sürü politikacının yataklarına fahişeler sokan, bağımlılara kokain tedarik eden, ahlak bürosunu, arama ve müdahale birimini, cinayet bürosunu kasıp kavuran bu şantajcı, hiçbir art düşüncesi olmadan bu saflık kaynağını içiyordu. Bu durum tıpkı oğlu gibi bu aşağılık dünyada seksin sınırsız gücüne inanmasına engel değildi. Polisliğin ilk dersi, göt her zaman her yerdeydi. Kültür, söylevler, dinler, üniformalar, bütün bunların cilasının altında hep cinsellik vardı. Memelere dokunma, nemli ve yakıcı bir yarığın içine aletini sokma ihtiyacı, gerisi lafı güzaftı. Irvin derin düşüncelerini bir kenara bıraktı ve fincanı ile kahve demliğini alarak çalışma masasına oturdu. Bilgisayarını açtı. İhtiyarın yolladığı e-postalara göz attı. İlki bir öğrencinin kaza neticesi öldüğü deniz havacılığı üssüyle ilgiliydi. Adı Carverac 76 olan bir pilot okuluydu ve Finistier'in batı yakasında, yani Fransa'nın en uç noktasında yer alan bir köyün adını taşıyordu. İsmin sonundaki sayı ise merkezin açıldığı tarihi belirtiyordu. Babası okulun internet linklerini de eklemişti. DHPAÖ'ler, yani deniz havacılığı pilot adayı öğrenciler, burada 2 yıl eğitim görüyor, ardından avcı uçağı pilotu formasyonlarını tamamlamak için 3. yıl ABD'ye gidiyorlardı. Dönüşlerinde uçak gemisi Charles de Gaulle'den havalanan Rafale'leri kullanmaya hazır hale geliyorlardı. Dipnot, Rafale, Fransız Hava ve Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılan çok işlevli savaş uçağı. Bu son aşamaya da Condor 2012 deniliyordu. Her yıl dosya üstünden seçilmiş 20 kadar aday Ağustos ayı başında üsse geliyordu. Adaylar bir ay boyunca çok dikkatle gözlemleniyordu. Teorik sınavlar, uçuş seçmeleri, psikolojik değerlendirmeler, simülasyonlar. Sonunda geriye sadece 12 aday kalıyordu. Bunlar Eylül ayının ilk haftasında başlayan eğitime tabi tutulacak öğrencilerdi. Irvin Genelkurmay'ın Morvan'a yolladığı teleksi bir daha okudu. Brest Araştırma Bölümünden Jandarma Yarbayı Jean-Pierre Verny tarafından yazılmıştı. Olayları birkaç satırda özetliyordu. 7 Eylül Cuma günü öğle saatlerinde üst tüm ziyaretçilere ve subaylara kapatılmış, öğretmenler üstten çıkarılmıştı. Okul tek bir amacı, yeni öğrencilere eziyet etmek olan devasa bir oyun alanına dönüşmüştü. Saat 17'de 12 pilot adayının pistte toplanması için çağrı yapılmıştı. Saat 20'ye kadar çeşitli maddelerle üstlerini kirletme, fiziksel dayanıklılıklarını ölçme, onur kırıcı sözler gibi kötü muamelelerden sonra çaylaklar, üstleri başları kirlenmiş ve çıplak bir halde, koşulları belli olmayan insan avı için geniş bir fundalık alana dağıtılmıştı. Ertesi sabah bir çaylak toplanma çağrısına uymamıştı. Vissa Saviris, 22 yaşındaydı, Mans kökenliydi. Birkaç saat önce askeri manevralar sırasında birkaç kilometre açıktaki Sirling adasına füze atışı yapılmıştı. Öğle saatlerinde askeri balistik uzmanları isabet alan sığınağın yıkıntılarını incelemiş ve molozların arasında insan kalıntıları bulmuşlardı. Bu kalıntıların kayıp öğrenciye ait olduğunu anlamak için fazla beklemek gerekmemişti. Kopan kafasından yanmış olmasına rağmen kimliği hemen tespit edilmişti. Irvin kahvesinden bir yudum daha aldı ve gözlerini ovuşturdu. Son derece inanılmaz bir olaydı. Öğrencilerin av öncesi sülünler gibi bırakıldığı bir yere birkaç kilometre uzaktaki bir üsten füze atışı yapılması zaten şaşırtıcıydı. Ama bu öğrencilerden birinin saklandığı sığınağa bir füzenin isabet etmesi çok daha tuhaftı. Bu olayın ardında başka bir gerçek mi saklıydı? Telefonu titredi. Kripo. Tatilden döndün mü? Çantamı bırakıyorum. Horrine ailemi ziyarete gittim. Beni neden aradın? Yarın sabah yola çıkıyoruz. Nereye? Finister. Kötü sonuçlanmış bir çaylak vakası. Jandarma halledemiyor mu? Olay bir deniz havacılığı üstünde gerçekleşmiş. Cinayet masasının devreye girmesi istenmiş. Askerler de aynı fikirde mi? Öyle görünüyor. Ya basın? Henüz haberleri yok. Resmi bir açıklama bulmak için görevlendirildik. Erwin gazetelerde çıkacak yorumları gözünde canlandırmaya başlamıştı bile. Ordu içinde yeni bir leke daha. Çaylak eğitimi kırbaç çaklamaya devam ediyor. Parlamentoda eller kalkacak, çekmecelerden yeniden kanun taslakları çıkarılacak, televizyonlardaki programların sayısı çoğalacaktı. Her zamanki maskaralıklar. Kripo iç çekti. Benim için zevk olurdu ama salı öğlen bir randevum var. Erteleyemez misin? Zaten iki kez erteledim. Randevun kiminle? Emniyet müfettişliği. Erwin yardımcısının polislerin polisiye sıkıntısı olabileceğini hayal etmekte zorlanıyordu. Meslektaşlarının birinin aleyhinde tanıklık edeceğine daha da az ihtimal veriyordu. 51 yaşında emekliliğine birkaç yıl kalmış ihtiyar delikanlı Kripo bir amatördü. Fazladan nitelikleri olan biriydi ama hiçbir zaman teğmen rütbesinden öteye geçememişti. Polisliği bir hobi olarak görüyor ve zaman geçirmeye yönelik şeylere büyük ilgi duyuyordu. Lavta çalmak, bir Rönesans korosunda şarkı söylemek, erken dönem ortaçağ hanedanlarını incelemek. Hangi sebeple?
Silahınla ilgili küçük bir sıkıntı.
6 ay önce Kripo beylik silahını kaybetmişti. Birimdeki herkes paniklemişti. Sonunda silah lavta kutusunda bulunmuştu. Olay rapor hazırlanacak ve müfettişlere intikal ettirilecek kadar gürültü çıkarmıştı. Erwin başka bir polisi çağırsa daha uygun olurdu ama evrak işlerinde mahir adamını tercih ediyordu. Salı günü uçakla gider gelirsin.
Masraflar şirketten mi?
Ben karşılarım. Paris'te araştırılması gereken bir şeyler de olabilir.
Nasıl istersen, kaçta yola çıkıyoruz?
Şafakta, öğleden önce orada olmamız gerek.
Senin araba mı benimki mi?
Benimki. Sabah saat 5'te sende olurum. Ha bu arada elimde olayla ilgili ne varsa sana yolluyorum. Kendine yeni bir kahve koyan Erwin, webde çaylak eğitimi hakkında araştırma yapmaya karar verdi. Dışarıda arabaların sesini bastıran gök gürültüsünü, camları kamçılayan yağmurun sesini duyuyordu, hazdan ürperdi. Çıktığı tatillerle ilgili hiç anısı olmadığını fark etti. Bir keresinde Breat adasında Morvanlara katılmayı reddetmiş ve Türkiye için ucuza bir bilet alma konusunda da son dakikada tereddüte düşmüştü. Sonuçta kitapları ve DVD'leriyle birlikte Bask bölgesinde küçük bir otelde 2 hafta geçirmeye gitmişti. Tatildeki tek değişiklik ise Bidart plajında sörf tahtası kiralayan genç kadın olmuştu. Adını bile çoktan unutmuştu. Merhaba saygı. Binlerce sonuca ulaşması için çaylak deneyimi yazması yeterli oldu. Genel tanımlar şu şekilde özetleniyordu. Bir okula veya topluluğa yeni katılan kişiye giriş biletine çok pahalıya ödetme geleneği. Gereksiz angaryalar, küçük düşürücü davranışlar, hakaretler, işkenceler ve hırpalamalar. Tüm bunlar sözüm ona şaka olsun diye yapılıyordu. Bu eylem bir zincirleme reaksiyon başlatıyor, kurbanlar gelecek sene kendilerinin de aynı şeyleri yapacaklarını bildiklerinden bundan keyif bile alıyorlardı ve bu şekilde devam ediyordu. Bu yeni bir şey değildi. Tarihçilere göre bu gelenek ilkel dönem kabul ayinlerine ve antik çağda geçiş ritüellerine dayanıyordu. Öte yandan evrenseldi. İngiliz kolejlerinde fagging'den, ABD'de hazing'den, İtalya'da ise nonnismo'dan söz ediliyordu. Aptallığın sınırı yoktu. Farklı olayları incelemeye başladı ve yaşanan kazaların sıklığı karşısında hayrete düştü. Eylül 2011'de bugünkü deyişiyle bir hafta sonu kaynaşmasında işler çığırından çıkmıştı. Çıplak kızların bedeni kızgın haçla dağlanmıştı. İki ay sonra Paris Dauphine Üniversitesi'nde bir birinci sınıf öğrencisinin vücuduna bu işi organize eden öğrenci derneğinin baş harfleri kazınmıştı. Ondan önceki yıl ise Nancy Ticaret Enstitüsü'nde bir tecavüz olayı ortaya çıkarılmıştı. 2009'da Poitiers'deki bir lisede cinsel suistimal vakaları saptanmıştı. 2008'de Amiens Tıp Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencilerine karşı özünde cinsellik olan küçük düşürücü hakaretler yapıldığı belirtiliyordu. Her sonbahar başlangıcı cehennem mevsimi başlangıcını andırıyordu. Daha da kötüsü şiddet içeren tüm bu olaylara kurum personelinin göz yummasıydı. Irvine Lise müdürlerini, öğretmenleri ve diğer gözetmenleri binalarının kapılarını kilitlerken, canavarlar içeri girdikten sonra bir kıza tecavüz ederken, bir çete üyesi gibi kapıda erketeye yatarken hayal ediyordu. Bu tür olaylara alışkın olmayan Irvine'ın midesi bulanmıştı ve yalnız da değildi. Bu tür hareketler artık yasaktı. 1998 tarihli bir yasa her türlü çaylak deneyiminin yasa dışı olduğunu belirtiyordu. Dernekler, kurullar bu tür eylemlere karşı bir cephe oluşturmuştu. Ulusal Eğitim Genelgesi her yıl bu yasağı hatırlatıyordu. Sonuç, yeni çaylak eğitiminde sınama bahanesiyle yeni gelen öğrencilere bu belgeleri yedirtmek olmuştu. No comment. Irvine bilgisayarını kapattı ve birkaç saat uyumaya karar verdi. Seyahat çantasına gömleklerini, çoraplarını ve külotlarını koydu. Tüm bunları yaparken gözlerinin önünde hep aynı sahne cereyan ediyordu. Çürük yumurta, un ve bok bombardımanı altında tir tir titrerken maskeli adamların ağza alınmayacak küfürlerini ve hakaretlerini sineye çeken bir uçak pistine dizilmiş genç çocuklar. Bu soruşturmanın ona umduğu bir miktar oksijeni sağlayıp sağlamayacağını düşündü. 5. Ayının sonu. Sayfa 54.